icat çıkarma. Hazırlayan ve sunan Adem Yeşil.
Merhaba Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicilerimiz. İcat çıkarma diyenlere inat, icat çıkaranların hikayesini dinlediğimiz programımıza hoş geldiniz. Bu haftaki konuğumuz eğitimci, yazar Günyal Özkan Hanım. Hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk.
Programımızda savunma sanayinin kültürünü konuşmaya gayret ediyoruz. Tabii savunma sanayi deyince aklımıza genellikle teknoloji firmaları, işte ortaya bir şeyler koyan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin caydırıcılık gücünü arttıran firmalarımız aklına geliyor. Kuruluşlarımız aklımıza geliyor. Ama tabii bu kültür olunca da milletimizin nezdinde karşılığını da bulabilme adına çocuklarımızla alakalı nasıl bu süreci ilerletebiliriz? Bu yapılanları çocuklarımıza nasıl anlatabiliriz? Nasıl aksettirebiliriz gibi bir kaygıyla konuşacağız sizlerle. Öncelikle programımıza başlamadan önce bizi dinleyenlere bir pencere, bir vizyon oluşturma adına Günyal Özkan kimdir sorusuyla başlayalım. Buyurun hocam.
Öncelikle ben teşekkür ederek başlamak istiyorum. Beni konuk olarak davet etmeniz özellikle böyle bir programda gerçekten çok benim için manidar oldu. Çünkü şimdi anlattığımda birazcık hak vereceğinizi düşünüyorum. Günyal Özkan 38 yaşında, iki çocuk annesi, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni. Daha sonradan medya ve iletişime merak salmış. O alanda okudum aynı zamanda. Sonrasında 10 yıl kadar Milli Eğitim'de devam ettirdiğim öğretmenlik görevime yayın içerikleri hazırlamak için bir ara verdim. Şu anda yayın evleriyle yürüttüğümüz çalışmalar var. Satışta olan, hala devam eden 6 tane çocuklarla alakalı çalışmam var. Özellikle kartlı kutulu oyunlar alanı benim ilgi alanım.
Kartlı kutulu dediğimiz şöyle,
evet,
faaliyetli.
Dikkat ve zeka geliştiren, özellikle sağ beyin, sol beyin etkinlikleri diye çok karşımıza çıkan şu son zamanlarda bir çalışma diyebiliriz aslında. Ben de öğretmenlik hayatım boyunca icat çıkartma hocam sözüne çok muhatap olmuş bir öğretmen olarak burada olmaktan gerçekten şu an çok mutluyum. Savunma sanayi deyince gerçekten de erkeklerin daha çok sanki ilgi alanı, erkeklerin biraz daha egemen oldukları bir alan gibi düşünülüyor. O anlamda da benim bir kadın olarak burada sizinle bu programda savunma sanayi adına bir şeyler konuşacak olmak gerçekten heyecan verici.
Biz de bu konuda bir bayan penceresinden aslında bunu biraz irdeleyelim. Hem anne hem de bir bayan olma konusunda. Tabii projelerimizi takip ediyoruz. Son dönemlerde de savunma sanayi ile alakalı projelerimizi görüyoruz. Gerek kamu kuruluşlarla gerek belediyelerle yapmış olduğunuz projelerle. Tabii bu alana girmeden önce bir kadın açısından savunma sanayi kavramı nedir? Bunları alalım sizden.
Tabii son zamanda hem anne hem öğretmen olarak hem bir kadın olarak gerçekten gelişmeleri yakinen takip ediyoruz. İçindeyiz çünkü. Hem dünyanın konjektürel anlamda gittiği yere baktığımızda hem bizim de içerisinde ideallerimizin olduğu, hayallerimizin olduğu, üretime dahil olmak istediğimiz birçok alanda baktığımız zaman savunma sanayi birçok yerde karşımıza çıkmaya başladı artık. Evet. Çünkü birçok teknolojinin kullanıldığı, kendi dinamikleri içerisinde kendi yeniliklerini aslında üretmeye çalışan bir alan. Evet. Özellikle son 20 yıldır.
Artık devlet politikası haline gelmiş bir sektör olarak.
Ve şimdi bir kadın gözünden bakacak olursam, biz Nene Hatunların cepheye mühimmat taşıdıkları hikayelerle büyümüş bir çocukluk yaşadık. Doğal olarak şimdi kadınların Kurtuluş Savaşı'ndan o kuruluşa giden yolculukta verdikleri mücadeleye şahit olduk, dinledik, bunlarla büyüdük. Bu anlamda bir kadının gerçekten vatanında kendini güvende hissetmesi, sağlıklı evlatlar yetiştirmesi demek. Güzel işlere imza atması demek. Birçok projede kendini düzgün ifade edebilmesi demek. Ya kadın güçlüyse gerçekten yeni yetişen nesil güçlü, eğitim alanındaki yapılacak birçok çalışmalarda bu anlamda daha kıymetli olacaktır diye düşünüyorum. O yüzden savunma sanayi aslında en çok herhalde kadınları ve çocukları bence burada yakından ilgilendiriyor diye düşünüyorum. Çünkü savaşın da maalesef soğuk yüzü hep en çok mağdur ettiği tarafı diyelim kadınlar ve çocuklar oluyor zaten.
Evet.
Bu anlamda kadınlar ve çocuklar da daha çok korkuyor ve daha çok güvende olmak istiyor bu anlamda. bizim için daha önemli diye düşünüyorum savunma sanayinin çalışmaları.
Bu kaygıyla savunma sanayi üzerinde projelerinizi de geliştirmeye başladınız herhalde. Yani kaygınız da buydu sanırım.
Ya evet, aslında tam tek bir nokta atışı demek mümkün olmayabilir belki. Hani tek savunma sanayi değil oradaki konumuz aslında. Ama savunma sanayini doğrudan ilgilendiren bir konu. Evet. Çünkü biz orada liselerdeki gençleri önemsediğimiz için onlarla daha çok geleceğimizi şekillendirmek üzerine çalışmalar yürütmek istiyoruz. Biraz bu minvalde ilerliyor.
Evet. Son dönemlerde bir projeniz aslında dikkatimizi çekiyor bizim. Lise Hack diye bir projeniz var. Evet. Bu konuda şunu görüyoruz. Yani bu hack kavramını, bu ekip kavramını bir araya getirip lise çağındaki bir öğrenciler gruplarını oluşturup burada bir proje süreci yönetiyorsunuz. Bundan biraz bize bahsedebilir misiniz?
Tabii ki. Önce hackathon. Yani bizim aslında son zamanlarda sık karşılaştığımız ama tam olarak kelime anlamını bilmediğimiz, inanın ilk yarışmayı yapmaya, ilkini yaptık zaten. Şimdi ikincisine niyetleniyoruz. O süreçte doğru telaffuzunu bile bilmediğim bir kelimeydi. Hackathon. Evet. Ama sonrasında biraz araştırıp bunun üstüne okumalar yaptığım zaman gördüm ki aslında gerçekten çok da doğru bir yere temas etmişiz. Hack kelimesi aslında kırmak. Yani kod kırmak. Birazcık hacker mantığıyla ilerleyen bir yarışma kültürü var orada. Fakat çok düşündüm. Yani üniversitelerle evet oyun geliştirme kamplarını yapıyoruz. Bugün 6.sını yaptık ve Sanayi Bakanımız Sayın Varank teşrif ettiler.
Evet.
Üniversitelerde böyle dolu düzgün giden, kendi oyunlarını geliştiren, dijital tasarımlara artık imzalar atan gençleri görünce benim kaygım biraz daha liselere bir şeyler verebilmekti. Liselerle bir şeyler yapabilmekti. Bunu da ilk ifade ettiğim yer Milli Eğitim Bakanlığımızda Din Öğretim Genel Müdürlüğü oldu. Peki yapalım sözü çıktığında tabii ben nasıl yapacağımı bile bilmeden yola çıkmıştım. Neden lise? Çünkü liseler aslında kariyer belirlemede, özellikle tercihlerimizin hayatımıza yön verdiği noktada kilit noktası bana göre. Evet. Çocuklar liseye geldiklerinde bile ben geç kalmış olarak görüyorum. Çünkü belki yetenek keşiflerinin çok daha önceden yapılmış olması, bu anlamda ölçme değerlendirmeleri nispetinde yönlendirilmiş olması gerekiyor ki onlar liseye geldiklerinde evet ben sevdiğim bölümde okuyorum, sevdiğim alanda bir şeyler öğreniyorum ve bu alanda kendimi geliştireceğim demeleri gerekiyor. Yani evet, aslında üniversite bence çok geç kalınmış bir dönem gençlere ulaşabilmemiz, yani onlara dokunabilmemiz için.
Kendilerine... Aynen. Süreç oluşturmada, bir meslek kariyeri oluşturmada üniversite diyorsunuz biraz geç kalmış bir noktada. O yüzden biz bu projemizi lise ve liseden de ortaokul seviyesinde de olabilecek bir psikolojiyle aynen götürmeye çalışıyorsunuz. Peki bunu biraz açabilir misiniz? Şimdi, yani lise hack dediğimizi nasıl yapıyorsunuz bu süreci?
Lise hackathon, lise hack şu vizyonla, aslında sloganla çıktığı yola, liseler zincirlerini kırıyorlar. Yani kod kırmak değildi bizim oradaki amacımız. Liselerin zincirlerini kırmaktı. Nerede zincirlerini kırsınlar istiyoruz liseler, liseliler? Özellikle kendilerini artık sürekli tüketen toplumun bir parçası olmaktan çıkarıp artık üreten, istihdamın bir parçası olan, hayal eden ve tasarlayan tarafa geçmelerini istiyoruz. Bu anlamda da liseleri birazcık yüreklendirmemiz gerekiyor açıkçası. Neden? Çünkü maalesef şu an gençlere birçok yakıştırma yapılıyor. Ama ben gençlerin hani her dönemde ve her zamanda aykırı olmalarının, onların sorgulamalarının hep onlara bir artı kazandıracağına inanıyorum. Çünkü sorgulamadan motomot ezbere dayalı bir sistemin bireyleri olmak bir yerden sonra artık zaten robotlaşmış beyinler
mekanik karakter oluşmaya
gidiyor. O yüzden benim için sorgulamaları, itiraz etmeleri, araştırmaları çok kıymetli. O evet, yüzden liselerde biz bir tasarım yarışması organize ettik. Kod kırmak üzerine yapabilirdik evet, ama kod ve yazılım alanında zaten Teknofest sonuç odaklı projelerin çıktığı çok güzel bir
teşebbüs, aynen, bir yapı.
Evet. Ve çok güzel organizasyonlar icra ediyorlar. Bunun yanı sıra yine TÜBİTAK'ın çok anlamlı manidar projeleri gerçekten hayat buluyor çocuklar nezdinde. Biz de bu anlamda birazcık yapılmayan tarafta, çocukları görmek istediğimiz tarafta aslında onları sürece dahil ettik. Dedik ki bir tasarım yarışması. Nedir bu tasarım yarışması? Çocuklara 4 tane alan belirledik. Bu alanlardan bir tanesi animasyon, bir tanesi kısa film, bir tanesi senaryo ve bir tanesi de müzik oldu.
Evet.
Bu alanlarda çocuklar kendilerini ifade edebilecekleri üretimler yapmalarını, tasarımlar yapmalarını ve bunları sunmalarını istedik. Böylelikle çocuklar kendi yarışma süresi boyunca onlara bir de farklı bir yarışma mantığı sunduk. Çünkü genel olarak dünya genelinde hekaton, ideton gibi yarışmaların belli bir süre sınırlaması var ve o süre sınırlaması içerisinde çocuklar zorlu yarışma koşulları içerisinde bir proje üretmek, bir fikir üretmek veya bu fikri sunum aşamasına taşıyabilmek gibi bir sürece tabi tutuluyorlar. Buradaki süreçte de biz çocuklara 24 saat tanıdık. 24 saat boyunca bir okulda, Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından bize uygun görülen bir okulda gönüllü öğretmenlerimizin ve görevlendirme olarak gelen öğretmenlerimizin gözetiminde 24 saat boyunca 50 tane öğrencimizle onlara verdiğimiz bir konu vardı. Bir konu başlığımız vardı. Bunun üzerine onlardan animasyon yapmalarını, kısa film yapmalarını, senaryo yazmalarını, bunun bir afişini tasarlasalardı nasıl yaparlardı gibi grafik tasarımı boyutunu ve müzik kısmında nasıl destek olurlardı gibi konuları onlardan istedik.
Evet. Bu da tabii bu ekip ruhunu oluşturuyor. Yani bu kadar farklı alanlardaki ekiplerin, işte müziğin, tasarımın, ki yanlış hatırlamıyorsam bir de endüstriyel tasarım kavramı var aslında burada. Bu kadar bir disiplini bir araya getirip öğrencileri aslında kariyer oluşturmada, bir meslek oluşturmada, bir o disiplini, o multidisiplin oluşturma noktasında bir altyapı da oluşturuyor. Tabii bu noktada da aslında nitelikli personel kavramına da girmiş oluyorsunuz. Yani siz bu multidisipliner bir yapıyı oluşturduğunuz zaman insanlar hedeflerine daha doğru bir şekilde, daha planlı, daha böyle anlayışla götürebileceklerini şimdiden alıştırmış oluyorsunuz.
Kesinlikle. Yarışmanın zaten şöyle bir amacı var. Oradaki gençler aslında birbirleriyle yarışmıyorlar. Evet. Yani her kişi kendisiyle yarışıyor. Neden? Ekip olarak katılıyorlar yarışmaya. Okulundan seçebilir veya çok sevdiği, samimi olduğu arkadaşlarından. Çünkü orada ekip ruhunu yaşatması gerekiyor. Ekip ruhunu çok iyi anlaması gerekiyor. Çünkü biri yemek yerken birinin hala çalışmaya devam etmesi, birinin bir yarım saat kestiriyorken o çalışmayı sürdürmesi gerekiyor ki sunuma yetişsin tabii ki. Yani buradaki kazanımlarımızdan bir tanesi de zorlu koşullar karşısında problem çözebilme kabiliyetlerini de ölçmek aynı zamanda çocukların. Bir de şöyle bir durum söz konusu. Gençler artık bizim içeriklerini üretmediğimiz bir dünyanın, bana göre, ya ben bir anne ve öğretmen gözüyle baktığım zaman dijital dünyada onları teslim ettiğimiz bir yer var, bir alan var. Ve orada artık bizim gençlerimiz hikayelerinden koptular. Kendi hikayeleri yok. Evet. Yani orada bir gece arkadaşlarıyla macera yaşamak bile onlar için bir hikaye. Ve unutulmayacak anılar arasına geçiyor bir anda. Çünkü bizim aradan neredeyse 2 yıl geçti ilk yarışmayı yaptıktan sonra. Sosyal medyadaki takipleşmelerimiz devam ediyor ve ısrarla her gün şeyde bir öğrenci mutlaka hatırlatıyor. Hocam yakında yapıyor muyuz? Ne zaman geliyor lise hek diye. Bu bekleyiş gerçekten ümit verici. Yani benim açımdan çok heyecan verici ayrıca.
Aynı zamanda da insanların özelliklerimizi ifade edebilme alanını da oluşturmuş oluyorsunuz.
Tabii bizim ilk yarışmamızın jüri üyeleri arasında TRT'den bir ekip vardı.
Evet.
TRT'den gelen o ekip bizi çok mutlu etmişti gerçekten. Yine yönetmenlerimiz vardı aralarında. Rafadan Tayfa'nın yapımcısı İsmail Fidan vardı.
Evet.
Onların olması oradaki gençleri ayrı yüreklendirdi. Çünkü şöyle bir şey, dediğiniz gibi kendilerini ifade etmek için sunumlar hazırladılar. Yani belki animasyonları bitmedi, sadece 1 dakikasını yapabildiler. Belki müziklerinin çok kısa bir bölümünü oluşturdular. Grafik tasarımları bitti belki ama eklemek istedikleri vardı. Ama jürinin de zaten onlar da görmek istediği şey orayı nasıl sunabildikleriydi. Yani o öğrenci orada kendini nasıl ifade etti, bu projeye ne kadar inandı, inandığının arkasında ne kadar durdu, ne kadar emek ve çaba sarf etti. Değerlendirme kriterleri de buna göre belirlenmişti. Ama en önemlisi şuydu, biz bu yarışmanın sonunda gerçekten işverenlerinin, özellikle kurumlarımızın, devlet kurumlarımızın bu yarışmaya katılan öğrencilerin yanında olmasını çok önemsiyoruz. Neden? Evet. Çünkü bu çocuklar üretimde, istihdamda, hayal eden, tasarlayan tarafta oldukları zaman ürettiklerini yurt dışına pazarlamak yerine, ben bir an önce bu ülkeden yurt dışına gideceğim demek yerine, ben ürettiklerimi evet çok güzel bir şekilde yaparsam, işte bu iş adamları gelip beni dinlediler, ben de gidip onlara tekrar bunları geliştirdiğim zaman anlatabilirim. Yani çocuklarda aslında bunları oturtturmak istiyoruz.
Muhatap bile, yani kafasındaki hayaliyle o işin alanında olan insanları bir araya getirerek ifade etmenin ortamında oluşturmuş oluyorsunuz. Az önce üniversiteler aslında bu iş için çok geç. Yani öğrenciler, bireyler veya insanlar kendi karakterlerini oluştururken lisede oluşması gerekiyor bazı şeylerin diye bahsetmiştiniz. Peki buradaki lise kavramı sizin nezdinizde nasıl bir yere oturuyor?
Ya şimdi yarışmayı taşımak istediğimiz yer aslında tüm liseleri kapsayan, yani meslek liseleri, teknik liseler, normal liseler, yani düz liseler de aslında bu işin içerisinde olmalı. Neden? Çünkü meslek liselerinin gerçekten ayrı bir yeri var. Bir yıl kadar Almanya'da yaşadım. Orada gördüğüm şey benim için çok böyle garip gelmişti. Çocuklar mesela liseye gidiyorum falan demiyorlar, meslek yapıyorum diyorlar. Ve onların bir mesleğinin olacağını bilerek orada kendilerini yetiştirmek yönünde ilerlemeleri. Sonra ben tabii bu 20 yıl önceydi. Geldiğimde bizim meslek liselerimizin aslında ilk başlarda çok da amacına hizmet etmediğini düşündürmüştüm. Ama çok şükür geldiğimiz yerde artık meslek liseleri çok daha nitelikli öğrenciler yetiştiriyor. Teknik liselerimiz bu anlamda çok güzel başarılara imza atıyor. Pandeminin başında falandı yanlış hatırlamıyorsam, savunma sanayi alanında bir meslek lisemizin olduğunu haberlerde duymuştum mesela. Aselsan'ın aynı şekilde bir meslek lisesi, Anadolu Meslek Lisesi'nin olduğunu duymak. Gerçekten lisede bu öğrencilerin yerli ve milli kafayla işte kendi ihtiyaçlarına hitap eden tarafta bir şeyler hayal etmesi, bu anlamda mühendis kafası yaklaşımlarla, bu anlamda tasarımcı kafası yaklaşımlarla işin içinde olmaları gerçekten ileride çok daha nitelikli, kaliteli çalışma alanında nesillerin yetişmesi demek bana göre.
Evet, yani az önce de dediğiniz gibi ya, o savunma sanayi kavramında aslında iki tane konu var. Bir sanayi, ikincisi de savunma. Yani siz nitelikli personel oluşturamazsanız, o ekosistemi, savunma sanayi ekosistemini oluşturamazsanız, istediğiniz kadar bir proje gerçekleştiriyorum deyin, bir yerde illaki bir sıkıntı yaşanabiliyor. Ki bu noktada meslek liseleri son dönemlerde hakikaten nitelikli personel noktasında çok ciddi yatırımlar yapmaya başladı bu noktada. Hem kurumlarımız olsun, hem Milli Eğitim Bakanlığımız olsun. Uzun yıllardır meslek liseleri üzerindeki bazı algıları tekrardan yıkıp yeniden meslek lisesi kavramını üretebilen, katkı sağlayabilen, devletin politikalarına direkt etki edebilen artık personeller yetiştirmeye başladı. O konuda da meslek liseleri bizim nezdimizde de önemli.
Ben buraya bir şey eklemek istiyorum. Burada mesela liselerle aynı zamanda yapmak istediğimiz şeylerin başında şu geliyor. Sanatsal ve sosyal yönlerinin dijital ve teknolojik anlamda beslenmesi. Yani bu müthiş bir şey. Yani evet, sanatçı ruha sahip olacak bir genç. Aynı zamanda sosyalleşmiş olacak. Çünkü dijital dünya bugün asosyal gençlerin, özellikle çok gördüğümüz ve rastladığımız kendi evlerimizdeki, ben de iki tane erkek çocuğu annesiyim. Bazen iletişimin sıfıra indiği günler yaşıyoruz evimizde. Ve bunun sadece bize özgü olmadığını, tüm Türkiye'de veya tüm dünya genelinde buna benzer bir iletişimsizliğin de olduğunu görüyoruz maalesef. Bunu dijital ve teknolojiyle beraber desteklendiği zaman gerçekten bu çocuklar bambaşka bir şeye dönüşüyorlar. Ama bunu yapabilmek için onlara da dokunmak gerekiyor. Yani biz onlara anlatabildiğimiz derecede, biz onlara sevdirebildiğimiz derecede, biz onlarla aynı dili konuşabildiğimiz, bence nispette çok hızlı yol alabileceğimiz kanaatindeyim. Evet. Çünkü burada birçok saldırıya maruz kalıyor. dünya geneli için konuşuyorum. Ülkeler veya işte kurumlar, kuruluşlar ve bunun artık bizde birçok karşılığı oluşmaya başladı. Yani bundan bir 20 yıl önce bu kavramlarla alakalı herhangi bir fikrimiz yoktu. Evet. Ya sosyal medyadan tutun, işte siber güvenliğe veya herhangi bir teknik böyle terminolojide yer alan bir kavram bizde bir karşılığı yoktu. Neden? Çünkü biz dijital dünya hakkında bir fikrimiz yoktu. Fakat evet, şöyle bir süreçten geçiyoruz. Bizim çocuklarımız bu dijital dünyaya doğdular.
Evet.
Ve biz anneler olarak, aslında kadınlar olarak hazır olmadığımız ve ne olduğunu tam anlayamadığımız bu dijital dünyanın içerisinde şimdi çocuk yetiştirmeye çalışıyoruz. Öğretmenler olarak öğrenciler yetiştirmeye çalışıyoruz ve gerçekten aslında bu geçiş süreci belki bizim kuşağımızı çok zorladı.
Evet.
Fakat şöyle bir konunun altını çizeceğim. Eğer biz burada taşın altına elimizi koymazsak, burada yeni yetişip gelen aslında nesiller için çok daha ciddi sorunlarla karşılaşabileceğimiz endişesini taşıyorum. Ben böyle konuştuğum zaman hocam çok duygusalsın, çok ideolojik bakıyorsun falan gibi karşılık bulduğum zamanlar oluyor. Ama şunu anlatmak durumundayız çocuklara. Şu an dünya neyle savaşıyor?
Evet.
Yani dünya genelinde ülkeler hangi tür saldırılara maruz kalıyor? Yani artık eskiden olduğu gibi bir silahların konuştuğu savaşlar artık uzağındayız belki Türkiye olarak biz. Yani dibimizde evet savaşın cereyan ettiği ülkeler var. Oralardan ülkemize gelen insanların yaşadıkları mağduriyetleri görüyoruz. Fakat bununla beraber tüm dünyayı saran aslında bir soğuk savaş da var. Yani evet, kabul edilsin ya da edilmesin. İşte karadan, havadan, denizden, biyolojik, kimyasal veya bir bakterinin bile sebep olduğu 2 yıl kadar süren bir pandemi süreci yaşadık. Mesela ki bu birçok komple teorisyen tarafından bir savaş aslında
diye tanımlandı.
Savaş diye tanımlandı. Biyolojik bir savaş olarak nitelendirildi. Şimdi biz burada eğer bir de İlave etmek istediğim şey şunlar. Dijital olarak da bir bu süreçte pandemide özellikle duyduğumuz zihinlerin mesela kontrol edeceği, edilebileceği evet, veya çiplerin takılacağı veya bizzat yaşadığımız az önce söylediğimiz konu gibi yani dijital bir algı operasyonu yapılıyor ve dijitalde bir kirlilikle karşı karşıyayız.
Dijital bir saldırı anlamında kullanıyorsunuz.
Aynen, bu da bir dijital saldırı bana göre. Yani kendi kültürümüzden kopartılıyoruz, kendi öz benliğimizdeki hikayelerimizden uzaklaştırılıyoruz ve bazen toplumsal olaylarda özellikle sosyolojik olaylarda bir anda sürü psikolojisine kapılan, çünkü elimizdeki telefonların, bilgisayarların ve sosyal medyanın özellikle etkisinde kalarak doğru bilgiye ulaşmakta zorlanıyoruz. Yani bilgiye çok hızlı ulaşabileceğimiz bir çağda yaşarken çok üzücü bir şekilde doğru bilgiye ulaşmakta güçlük yaşıyoruz. İşte biz burada gençlerle, lisedeki gençlerle özellikle farkındalık oluşturabilirsek,
saldırı farkındalığı aynen, oluşturabilirsek buna da buna göre de bir savunma
kesinlikle
geliştirebiliriz.
Çünkü biz yerli ve millinin yani milli savunma, milli eğitim bilincinin gerçekten bizim için ne kadar önemli olduğunu artık fark ettik. Yani bugün bir Kıbrıs Barış Harekatı'nı lisedeki öğrencilerimiz bilmiyorlar. O Barış Harekatı'nın belki de Türkiye açısından nelere mal olduğu, belki bugün geldiğimiz yerde de belki bize birçok şey kattığı.
Evet, hatta daha önceki konuklarımızdan birisinin savunma sanayine ya da uçak mühendisliğine geçişinin bir hikayesiydi. Oradaki işte Kıbrıs Barış Harekatı'nda yaşanan bir ambargodan dolayı uçaklarımızın malzeme temin edememesi
evet,
bir konuğumuzun böyle hayalinde kalmış, aklında kalmış ve bunu da kendince bir misyon edinmiş ve savunma sanayi alanında şimdi hizmet eden bir mühendisimiz olmuş yani. Tabii o dönemlere çok ciddi katkıları, çok ciddi sıkıntılar olmuştu ama günümüzde bir devlet politikası olarak savunma sanayiye çok ciddi atılımları görüyoruz. Millileşme noktasında, milli teknoloji hamlesi noktasında ciddi atılımları görüyoruz, şahit oluyoruz. Bu noktada da sizin de bir bayan olarak çocuklarınıza ya da gençlerimize nasıl bir savunma kabiliyeti geliştirmesi gerektiğini de projelerinizi de takip ediyoruz. Yavaş yavaş da programımızın sonuna geliyoruz
evet,
bu noktada. Son olarak gençlerimize, bu alanda kendini geliştirmek isteyen, proje kafasıyla bir şeyler ortaya koymak isteyen gençlerimize, girişimcilerimize tavsiyeleriniz neler olur?
Ya şu son zamanda özellikle çok karşılaştığımız bir sorun olarak görüyorum ben bunu. Aynı dili konuşamadığımız zaman maalesef gençlerle ortak noktada buluşamıyoruz dedim az önce de. Burayı aşmanın bir yolunu bulmak gerekiyor. Gençlerin özellikle üretimde ve istihdamda yer alabilmeleri için yetişkinlerin dilini belki öğrenmeleri gerekiyor. Bu konumda da herhalde iki tarafta biraz fedakarlık yapmalı. Yani üretmek isteyen gençlerimiz önce çırak olmayı, önce gerçekten bir ustanın dizinin dibinde bir işi öğrenmeyi, bir fikri geliştirmeyi, bu anlamda neler katabileceğini, neler kendine özellikle, yani önce kendine bir şeyler katmalı ki vatanına, milletine, yapmak istediği, çalışmak istediği alana da bir şeyler katabilsin. Özellikle bir yabancı dil öğrenmek. Yani bu teknolojik çağın herhalde en büyük ihtiyaçlarından bir tanesi diyebilirim. Mutlaka bir yabancı dil öğrenebilmek, bu alanda çok iyi kendini ifade ediyor olabilmek ve aynı zamanda teknolojinin gelişimini, çok hızlı ilerleyen o gelişiminin içinde olabilmek herhalde gençlerimize de çok şey katacaktır.
Evet, yabancı dil bilmek aslında kafanızdan geçen o düşüncelerinizi uluslararası alanda izah edebilmenin bir aracı olarak yapmaları gerekiyor, geliştirmeleri gerekiyor bu noktada. Evet, teşekkür ederiz programımıza katıldığınız için Gülnar Hanım.
Ben teşekkür ediyorum. Gerçekten icat çıkarma programının ismi de sizin gibi kıymetli bir alanda. Gerçekten böyle bir alanda program yapan birinin konu olmak da benim için çok kıymetliydi.
O kıymet bizden, size de olsun efendim. Teşekkür ederiz programımıza katıldığınız için. Tabii böyle hep bir başarı, hep böyle bir konu üzerine ilerlediniz. Sizin bu yorulduğunuz dönemlerde sizi yoran, böyle hafif de olsa böyle gönlünüzün kırıldığı dönemlerde sizi bu alandan, bu atmosferden çıkartan bir türküyle de programımızı kapatalım deriz. Bir türkü isteğiyle programımızı kapatalım efendim.
Tabii ki ben bir çiçek dağlı olarak, Kırşehirli olarak Neşet Ertaş'ın bendeki yeri çok ayrıdır, apayrıdır.
Evet, hepimizde de öyle.
Son zamanlarda Gönül Dağı dizisi de bu anlamda benim dikkatimi çeken dizilerden bir tanesi. Oradaki müziklerden birisi de olabilir. Gönül Dağı da direkt Neşet Ertaş'tan olabilir diyorum. Çok teşekkür ediyorum.
Tamam, biz teşekkür ederiz. Sayın dinleyicilerimiz, bu haftaki konuğumuz eğitimci yazar Gülnihal Özkan Hanım'dı. Mikrofonda ben Adem Yeşil, program yapımcımız Feyza Öztoprak kaptı. Teknik yapımda Aslı Yıkılmaz'la haftaya yine aynı gün ve saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Gönül dağı yağmur yağmur buran olunca akar can özümde sel gizli gizli bir tenhada can cananı bulunca Sinam yaralar yaroy yaroy yaroy yaroy yaroy yaroy dil gizli gizli dil gizli gizli Sinam yaralar yaroy yaroy yaroy yaroy yaroy yaroy Dil gizli gizli, dil gizli gizli. dost elinden gel olmazsa varılmaz. Rızasız bahçanın gülü derilmez. Kalpten kalbe bir yol vardır görülmez. Gönülden gönüle gider yaroy, yaroy, yaroy, yaroy, yaroy. Yol gizli gizli, yol gizli gizli. Gönülden gönüle yaroy, yaroy, yaroy, yaroy, yaroy, yaroy. Yol gizli gizli, yol gizli gizli. Seher vakti garip garip bülbül öterken kipriklerin oku yar yar cana batarken cümle alem uykusunda yatarken kimseler görmeden yaroy, yaroy, yaroy, yaroy, yaroy, yaroy. Gel gizli gizli, gel gizli gizli. Hoyratlar görmeden yaroy, yaroy, yaroy, yaroy, yaroy, yaroy. Gel gizli gizli, gel gizli gizli.
İcat çıkarma.